Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni Şeyler rehberinden herkese merhaba. Bir haftanın açılışında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya varlıkları üzerinden. Bugün çok enteresan konuklarımız var ve birbirine değmeyen ama aslında birbiriyle uzaktan da olsa alakalı konu ve konuklarımız var. Hemen kendilerine merhaba diyerek başlayalım efendim. İlk konumuzla başlayalım. Erensan CEO'su, Makine Federasyonu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Sanayi Arası Meclis Üyesi Ali Eren hattımızda. Merhabalar.
Merhaba, merhaba Serhat Bey.
Merhabalar efendim. Sayın Eren, yani şöyle sizi böyle gerçekten de anons ederken de daha önceki yaptığımız konuşmalardan da biliyorum ki Türkiye'de önemli üreticilerden birisiniz ve üretimi de biliyorsunuz. Üretimin aslında gitmesi gereken yerleri de biliyorsunuz. Şimdi ülke olarak çok acayip yerlerden geçiyoruz. Çok değişik zamanlardan geçiyoruz. Doğal afetler bizim her tarafımızı sarmış durumda ve doğal afetlerinin ne yazık ki hep geldikleri yer sanayimizin en yoğun kümeleştiği yerlerden bir tanesi o. 11'in içinde yoğun sanayimiz var. Efendim, yani ilk sorum şu olacak. Bu sanayimizin durumu şu anda ne halde? Buradan başlayalım isterseniz.
Sanayimizin durumu aslında yani zaten sanayi değil de ekonomiyi topyekun alırsak tabii ki oradaki doğru. Sanayi belli bir maddi hasar gördü. Tabii ki kayıplarımız çok yani yerine konulamayacak kayıplar, can kayıpları, manevi kayıplar. Hem can kayıplarımız hem de geride kalanların yaşadıkları ızdıraplar ve bunun bütün insanlarımıza olan etkisi, tesiri, bunun iş hayatına, iş moraline, iş motivasyonuna da etkisi. Yani bunlar kolay kolay hesaplanabilir zararlar değil. Ama biz burada bölgedeki sanayi kuruluşları çok önemli bir sanayinin çok önemli bir bölgesi sanayi kuruluşlarımız açısından. Onlar da tabii ki büyük zarar gördüler. Zarar, makina zararları, işte bina ve fiziksel yapısı sanayinin daima yerine konabilir. Yani devlet o kadar güçlü, kaynakları yeterlidir. Bunları tekrar hani devletin yardımıyla da olsa bazı firmalar, güçlü firmalar kendi kendilerine de ayağa kalkabileceklerdir. Bunda sıkıntı yok. Fakat insan kaynağı sorunumuz var. Yani o bölgelerdeki kayıplarımız, ondan sonra o bölgelerden olan göçler, onların yerine gelmesi, yani insan kaynağımız çok önemli. Sanayi için en önemli kaynak bugün insan kaynağı. Dolayısıyla oradaki kayıplarımız hakikaten yerine konulmaz değil, fakat zaman alacaktır. Bize epey zaman kaybettireceği görünmekte.
Sayın Eren, bir de bu şu tarafı da var işin değil mi efendim? Yani biz onların motivasyon kayıplarını da göze almalıyız. Yani toprağın altında kalmış ailesini, evini, şeyleri, her şeyini kaybetmiş insanları hadi gel tekrar hiçbir şey olmamış gibi çalış demek biraz saftirlik olur herhalde.
Yani tabii ki insanlar, hayat bir taraftan devam ediyor. İnsanlar yani böyle kendilerini tamamen o şeyin, acıların içerisine gark edip de bir işte meşgule olmadıkları zaman o zaman psikolojik sorunlar daha da büyüyor. Onun için mutlaka çalışmalarını temin etmek lazım. Çünkü insan çalışarak ancak tedavi oluyor. Yani ben onu gördüm. Onu mutlaka bu yani psikolojik bir destek almaları mutlaka çok önemli. Yani bunu bütün oradaki geride kalan halkımızın, bir şekilde devletin bunu sağlaması lazım. Bu çok önemli. Sanayimiz açısından önemli. Bir de ruh sağlığımız açısından da çok önemli.
Muhakkak. Peki efendim, bir de üstüne bunların üstüne yetmezmiş gibi şimdi seçimler geliyor. Seçimlerde de o klasik seçimlerin yarattığı ekonomik belirsizlikler var. Bilmiyorum. Üretim tarafını seçimler nasıl etkiledi?
Yani şimdi şöyle, zaten bu afet bize afetler diyelim, arkasından gelense iki tane deprem ve arkasından gelense, bunlar zaten çok sağlıklı olduğu söylenemeyecek bir ekonomik konjonktürümüzün üzerine geldi. Yani bizim şu anda epey bir süredir, bir seneyi aşkın bir süredir finansal piyasalarımız dengede değil. Yani para piyasaları, para politikalarımız, yani bana göre ve birçok şeye göre, ekonomiste göre de doğru bir para politikamız yok maalesef. Yani belli bir sistem uygulanıyor. Bu sistem normal dünyada uygulanan sistemlerin dışında ve nitekim enflasyonu düşüremedik ve şu anda dengesizlik var. Şimdi biliyorsunuz 3 tane piyasa var: para piyasası, mal piyasası, bir de iş gücü piyasası. Bunlar evet, normal dengede olması lazım ki sağlıklı bir üretim, sağlıklı bir ekonomi çalışsın. Şimdi para piyasası dengede olmadığı zaman bunların hiçbirisi dengede olmuyor. Şu anda durum öyle bir durumda bizi vurdu. Yani deprem. Yani bir de böyle normal zamanda vurursa piyasa şeyleri, piyasanın güçleri, serbest piyasanın içerisindeki kendi güçleriyle epey bir yara sarılırdı. Ama şimdi burada dengesizlik olduğu için her şeyi manuel tamir etmek zorunda kalıyoruz. Bakın, negatif reel faizle çalışıyoruz. Piyasada faiz oranı belli değil. Yani bir 8,5 politika faizimiz var ama işte mevduat faizleri %30'ları diyoruz. İşte kredi faizleri %27 var, %35 var. Çok değişik faizler var yani. Dolayısıyla bir belirsizlik içerisinde olduğu için fiyatlar, mal piyasalarında da bir belirsizlik var. Oradaki işte üretimin stok politikalarını belirleyemiyor hiç üretimde. Yani dolayısıyla o belirsizlik içerisinde, bu da fiyatların risk primini artırıyor ve enflasyonu daha fazla şey yapıyor. Kur şeylerle, maliyetlerle şey değil, uyum içerisinde değil. Dolayısıyla ihracatımız zarar görüyor, cari açığımız artıyor. Yani orada böyle bir harcımert içerisinde giderken bunların gelmesi bizi ekstra hakikaten yoruyor diyeyim. Yani yalnız sanayi tarafını değil, ücretliler tarafını da daha çok yoruyor. Çünkü onlar da fiyat artışlarından şeyler. Ücretin ne olacağı belli değil. Yani ne yaparsak insanları memnun edeceğiz, onu bilmiyoruz. Dolayısıyla seçim sürecindeyiz. O da bütçeyi tabii ki epey. Zaten depremde bütçemiz bozuldu. Seçim sürecinde olmamız nedeniyle bütçemiz biraz daha şey yapacak. Mali politikaları, yani paradan bahsettik, para politikaları. Mali politikalarımızda da bir dengesizlik meydana geldi. Ya Allah yardımcımız olsun, bir an evvel seçim olur, seçimden sonra işler biraz daha rayına girer diye düşünüyorum.
Peki onu hemen yeri gelmişken sorayım. Seçimden sonra ne bekliyorsunuz efendim? Yani piyasalar açısından soruyorum bunu tabii ki ve üretim açısından soruyorum.
Şimdi seçimden sonra şunu bekliyorum. Yani bir şöyle diyelim, seçime kadar bir hayatımız var, bir de seçimden sonraki hayatımız var. Bunları ayrı değerlendirmek lazım. Bu seçime kadar olan kısmı bir şekilde idare edip geçip gideceğiz. Yani bir kaza olmadan... kaza olmadan dediğim şu, yani dövizi tutmaya çalışıyoruz.
Evet.
Para politikasını işte düzenlemelerle, regülasyonla ayarlamaya çalışıyoruz. Fakat deniz de bir taraftan bitiyor yani. Denizin bitmesi demek bu politikaları uygulayabilecek miyiz? Tamamen kur şeysine mi gideceğiz, kontrollerine mi gideceğiz? Öyle bir belirsizlik var ama inşallah bu olmaz ve seçimi buluruz. Seçimden sonra hiçbir siyasi görüş şey yapmaksızın, tarafında olmaksızın, yani hangi taraf kazanırsa, millet ittifakı da olsa, Cumhur İttifakı da kazansa, mutlaka bu para politikasını değiştirecek diye düşünüyorum. Yani hangisi olursa olsun fark etmez, ortodoks politikalara geri döneriz diye düşünüyorum. O zaman piyasalar dengeye girer. O zaman yapısal sorunlarımıza sıra gelecek.
Peki son olarak size şunu da sorayım efendim. Şu anda içinde bulunduğumuz dünyadaki konjonktüre baktığımızda dünyanın bizim şu andaki üretimimize ya da ekonomimize etkisi ne olabilir önümüzdeki kısa dönemde?
Ya tabii şimdi bizim ekonomimiz ne olursa olsun, yani biz hani güçlensek yapısal sorunlarımız, ki yapısal sorunlarımız çok birikmiş vaziyette, onlara mutlaka önce para piyasalarını falan düzene sokup sonradan bu yapısal şeylere soyunmamız lazım. Yapısal problemlerimizi şey yapmamıza, düzeltmeye. Fakat ne yaparsak yapalım, dünya konjonktürü ve içinde bulunduğumuz jeopolitik şeyin, konjonktürün etkisinde kalacağız. Yani şöyle, bir Çin'le Amerika konfrontasyonu var. Onun arasında tam doğuyla batıyı ayıran sınırın içerisinde, işte hem de işte kuşak yol projesinin ortasında kalmış bir ülkemiz var ve oradaki şeyler o kadar büyük ki, oradaki menfaatler, düşünün uzaklardaki ülke Amerika 85 trilyon dolarlık bir dünya gayri safi hasılasını eline geçirmek, elinde tutmak, kontrolünü istiyor, hegemonunu devam ettirmek istiyor. Halbuki biz de burada şey, yani seçim olacak da işte demokrasimiz şey olacak, ondan sonra evet. Ne bileyim işte bizim için önemli olan şeyler nelerdir? Hukuk, adalet, liyakat, şeffaflık, hesap verilebilirlik, ondan sonra eğitim, ondan sonra sağlık. Ya o kim şey, yani umurlarında bile değil yani. O kendi bir politikası var. Onun için bir takım şeyleri yaptırmak isteyecek. Yani sen şunu yap, sen şurada savaş diyecek belki. Çünkü savaş tamtamları da geliyor. Bunları kesinlikle görmezlikten gelemeyiz yani. Yani muazzam bir savaş.
Ali Bey, her zamanki gibi böyle tatlı dilinizle ve birikiminizle mükemmel özetlediniz gerçekten de. Şöyle bir 10 dakikada her şeyi başından sonuna özetlemiş oldunuz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz çok değerli bilgiler için.
Rica ederim, rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Görüşmeler. Saygılar sunuyorum efendim. Efendim Erensan CEO'su, Makine Federasyonu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Ali Eren'le konuştuk. Gerçekten de Ali Bey bize böyle hap şeklinde özetledi neyin ne olduğunu. Şimdi efendim hemen sağlık konusuna geçelim. Aklımıza yine çok değerli bir konuğumuz var. Anadolu Sağlık Merkezi patoloji uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Baloğlu attığımızda. Merhabalar Sayın Hocam.
Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Hocam, konumuz kanser. Şimdi kanser konusunu konuşurken biz hep geç kalmamak üzerine söylüyoruz. Ama eskiyi düşünüyorum ben, 1970'leri, 80'leri düşünüyorum. Kanserde geç kalmamak çok zordu çünkü zaten tanısı çok uzun zaman sürüyordu. Şu anda sanırım en önemli bizim elimizdeki varlıklardan bir tanesi kanseri erken ve hızlı teşhis edebilmek oldu. Ne dersiniz?
Evet, doğru. İşte 70'li yıllardan başlayarak teknolojinin başta teknolojik gelişmelerin bize sağladığı olanaklarla daha hızlı ve daha erken dönemlerde kanser tanısı koymaya başladık. Burada iki basamak var tabii. Birincisi kanser olduğunu bilmeyen bir kişinin kanserle ilişkisini çok hızlı bir şekilde ya da çok önceden ortaya koymak. Bunlar tarama testleriyle oluyor. Ülkemizde evet. Gittikçe yaygınlaştı bunlar. Sağlık Bakanlığı'nın veya sağlık sisteminin kurguladığı tarama sistemleri var. Bir de gerçekten kanser olduğu yönünde kuşkular çok yüksek ama işte bir biyopsi alınıyor. O biyopsiden sonra gerçekten kanser miyim değil miyim? Hastanın bu tereddütü, bu stresi çok çok ağır bir stres gerçekten. Yönetilmesi zor. İşte o aşamada da böyle haftalarca, aylarca beklemek yerine aşağı yukarı 24 saatte rasyonel, normal bir tanı oluşturulabiliyor. Günümüzdeki teknoloji bize bu.
Hocam sanırım biyopsi süreci de birazcık farklılaştı değil mi? Eskiden biyopsi deyince ameliyat geliyordu herkesin gözünün önüne. Artık böyle hani neredeyse kan alması seviyelerine falan geldi. Ya en azından insanlığı...
Evet, güzel bir tespit bu da. Vücudun organlarına çok kolay erişilebiliyor. Görüntüleme yöntemlerinin sağladığı detay ve ince iğne dediğimiz aparaylara dayanan o hedefe ulaşma keskinliği bize gerçekten çok küçük lezyonlardan, çok küçük hastalık alanlarından bile tanı için yeterli materyal alınmasına, biyopsi yapılmasına olanak sağladı. Dolayısıyla o küçük biyopsilerde hızla işlenerek uygun bir altyapı ve teknolojik destekle aşağı yukarı 24 saatlerde, acil hallerde 15 dakikada bu kanserdir değildir büyük oranda bu tanıyı söylememize neden oldu. Bunun dışında tabii kanda da var. Tabii bir kanser bulunduğu yerden devamlı orada sebat ederek büyümüyor. Kendisinden çıkan küçük hücreler etrafındaki damarlar yoluyla bütün vücuda yayılıyor. Onların yaşama yetisi olanlar bir yerde ya da birkaç yerde birikip çoğalıyorlar. Metastaz dediğimiz kanserin yayılması ortaya çıkıyor. İşte bazı dönemlerde o kandaki hücreleri yakalayarak da veya o kandaki hücrelerin yıkım ürünleri olan DNA protein de kanser tanısı konulabiliyor.
Hocam eskiden kanser yani tümörün hücresine biz erişemezken yani parçasını alamazken şimdi DNA'sını, RNA'sını çözüyoruz ki bu herhalde tedavi için inanılmaz fırsatlar sunuyordur değil mi?
Doğru, evet. Bu tümör yıkım ürünlerinin başta DNA olmak üzere moleküler analizleri bize gerçekten hedefe yönelik tedavi için de çok büyük perspektifler açıyor. Çok büyük olanaklar sağlıyor. Mesela bir tümör ilişkili mutasyonun varlığı o mutasyon üzerinden kanser hücresini öldüren ve bizim diğer normal hücrelerimize dokunmayan onkoloji alanında hedefe yönelik tedavi denilen ya, ilaçların, akıllı ilaçların kullanımını getirdi. Ve bu ilaçlar sayesinde de çok çok iyi başarı elde edilmiş tümörler var. Akciğer bunlardan biri, meme bunlardan biri. Bunların sayısı her geçen gün hedef arttıkça çoğalıyor. Bir kanseri özgü hedefler var böyle. Bir de kanseri seçmeden, genel, ona da agnostik diyoruz. Yani tümör tipi seçmeden o moleküler değişiklik varsa bütün kanserlere etki eden ilaçlar var.
Peki bunların hocam sonuçları hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Yani sizin sesiniz çok genç geliyor ama ben tecrübeli bir hocamız olduğunuzu biliyorum. Yani bu şeyde sonuçta geçmişimizle kıyasladığımızda bugüne geldiğimizde çözüm şu kadar artmıştır gibi bir yüzde vermek mümkün olabilir miydi?
Evet, özellikle seçilmiş kan kanserlerinde ya da hematolojik malignitelerde çok iyi %100'e yakın sonuç alınanlar var. Bunları tek tek isim olarak vermek doğru olmaz. Çünkü tümör tipi dışında hastayla ilişkili başka parametrelere de bağlı bu cevap. Memede mesela meme kanserlerinin yaklaşık %20'sini oluşturan her iki pozitif dediğimiz bir tip var. Bunlar çok kötü seyirli tümörlerdi. Ancak bu hedefe yönelik akıllı ilaç dediğimiz bu reseptörü bloke eden ilaçlar kullanıma girdikçe neredeyse tam yanıt aldığımız hastaların sayısı çok yükseldi bu grup içerisinde. Yine bu her iki üzerinden çıkan yeni ilaçlar var. Onlar da her iki pozitif olmasa bile, yani her iki blokörlerine iyi cevap vermeyecek hastalarda bile, ki bunlar yaklaşık %50-60'ını oluşturuyor meme kanserinin, onlarda bile kemoterapinin çok etkin hastaya verilmesine veya sonuç alınmasına neden oluyor. Yine akciğer kanserlerinde bu akıllı ilaçlar mesela 18 aya 22 aya varan yaşam avantajları, immünoterapi dediğimiz agnostik tedavi ise neredeyse hastalığın lüksüne kadar devam edilen bir tedavi bu. Orada da yanıt oranları %80-90'larda seçilmiş hastalarda çok çok iyi tedavi seçenekleri var artık. Bütün bunlar tabii kanser ilişkili moleküler özelliklerin hızla saptanması ve uygun hastaların seçilerek uygun tedaviye yönlendirilmesiyle sağlanıyor.
Anlıyorum. Yani bu mesela kanser sonrasındaki tedavi için de fırsatlar sunuyor değil mi hocam? Eskiden mesela çok fazla sıçrama dediğimiz kanser hücrelerinin yayılmasını görürdük vücutta bir yerden bir yere. Artık bunların sayısını belki ben daha az görüyorum çevremden bilmiyorum ama daha az görüyoruz gibi geliyor bana.
Evet, kanserin yayılması tabii ne kadar erken dönemde saptayıp etkin tedavi uygularsak o kadar yayılma ya da başka yerden çıkma olasılığını azaltmış oluyoruz. Ama bazı kanserler o kadar sinsi ki, mesela bizim 25 yıl sonra gördüğümüz tekrar eden meme kanserleri var. Onun, dolayısıyla bu böyle iyileştirilmiş gözüyle bakmak değil de bunu bir klasik kronik hastalık gibi görmek lazım. Yani tabii, hipertansiyon gibi, şeker hastalığı, diyabet gibi o forma dönmüş, artık ölümcül nitelikten hastalık, yönetilebilir hastalık seviyesine indirgenmiş kanserler var. Yani ne kadar ben artık kurtuldum deseniz de tedbiri elden bırakmamak lazım. Kanser tedavisi takibi böyle ciddiyet gerekiyor.
Hocam zaten kanser olmasak da o tedbirleri elden bırakmamız lazım. Kanser değiliz, sigara içiyoruz filan. Bana çok tuhaf gelen söylemler bunlar. Ya son olarak aslında size şunu da sormak isterim hocam. Yani hep merak ettiğim şeylerden bir tanesidir. Eskiden ilaçlar hani aspirin gibi kutusundan alıp aldığımız ilaçlardı. Ama şimdi mesela sizin de az önce sözünü ettiğiniz tetkiklerden sonra verilen ilaçlar görüyorum. Yani hastanın, evet, durumuna göre, işte vücuduna göre, kanserin türüne göre şekil değiştirebilen ilaçlardan bahsediliyor hep. Bunların şeyinde de kanserle tedavi, savaşta da herhalde önemli yollar açıyorlardır önümüze. Ne dersiniz?
Evet, tabii teknolojik gelişmeler kanseri daha iyi tanıdıkça, onun moleküler özelliklerini daha iyi anladıkça bunlara yönelik önleyici ilaçların da gelişmesine yol açtı. İşte bu aşamada bizim en çok işte kişiselleştirilmiş tedavi, personalized medicine dediğimiz bu, evet, yönde. Her kişinin kanseri farklıdır. Her kişinin kanserinin adı aynı olsa da moleküler özellikleri, dolayısıyla etkili tedavi yolları farklıdır, farklı olabilir. Bu konu çok önem arz etmeye başladı son zamanlarda. Bu nedenle çok fazla da kanser ilişkili moleküler incelemeler yapıyoruz. Yine yeni teknolojiler bu. Yeni nesil sekanslama dediğimiz birkaç hücreden elde edilen genetik materyalin, DNA'nın çoğaltılarak okunması ve okuma sırasında saptanan hatalar, ki biz bunlara varyasyon, mutasyon diyoruz, ve o mutasyonları tanıyan ilaçların hemen uygulanması çok çok yaygın, ülkemizde de çok çok yaygın kullanılan kanser tanı, tedavi ve takip yöntemlerinden biri oldu.
Hocam yani konular çok sıkıntılı, içimizi karartan gibi konular, ama yani gerçekten de anlattığımız her şey aslında nasıl bizim daha iyiye doğru böyle koşarak gittiğimizin göstergesi. Ben verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için size çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim Serhat Bey. Serhat Bey, iyi günler diliyorum.
Saygılar sunuyorum hocam. Sağ olun, sağ olun. Evet, Anadolu Sağlık Merkezi Patoloji Uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Baloğlu ile konuştuk efendim. Gerçekten de böyle nokta atış, süper bilgiler verdi. Şimdi önümüz enteresan günler bekliyor bizi. Güzel bir yaz bekliyor. Kurak olacak, sıcak olacak, soğuk olacak. Bilmiyoruz onu şimdiden ama bir şey biliyoruz. Dışarıda hayat çok kolay değil. Birazcık da pahalı bir hayat. Bunun için alternatif tatil yöntemlerine bakıyoruz hep. Alternatif yollara bakıyoruz. Bunlardan bir tanesini şimdi konuşmak için hattımızda çok değerli bir konuğumuz var. Mobile House CEO'su Müge Şimşek hattımızda. Merhabalar Müge Hanım.
Merhaba Serhat Bey, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim efendim. Siz de iyisiniz inşallah.
Teşekkürler, sağ olun. İyi yayınlar. Hüseyin çok hocamı dinledikten sonra biz şimdi keyifli konulardan bahsedeceğiz herhalde.
Evet, biraz daha farklı, daha güzel konulara girelim istedim sizinle beraber. Siz şimdi geçtiğimiz günler, yani ben şöyle söyleyeyim, daha böyle Türkiye'de salgın hastalıklar falan da çıkmadan ben sürekli ya bir karavan olsa, ya bir tiny house olsa, bunu nasıl yaparız, nasıl ederiz diye konuşuyorduk. O zamanlarda da doğru kişilere ve şeylere, araçlara ulaşma sıkıntımız vardı. Ama sanırım bunlar ortadan kalktı. Şimdi biraz ekonomik olarak zorlanıyoruz. O yüzden de çok böyle koklayarak, bütün ürünleri çok derinlemesine inceleyerek bakıyoruz. Bu yüzden de ben sizin konukluğunuzu çok önemsedim. Çok sağ olun, siz de bizi kırmadınız ve geldiniz. Şimdi tiny house satın almak için nelere dikkat etmemiz lazım konusunu ben sizinle konuşmak istiyorum, ama önce tiny house'un bir tanımını koyalım. Herkes aynı yerde başlayalım tabii sohbete.
Tabii ki. Serhat Bey, aslında tiny house küçük evler. Ülkemizde de küçük evler denildiği zaman da ikiye ayırıyoruz. Yani bunların bazıları sabit küçük evler, bazıları da işte tekerlekli küçük evler. Şimdi evet, Mobile House'un üretmiş olduğu ürünler, Mobile House markası altında üretmiş olduğu veya piyasada biraz tiny house kavramı bu tekerlekli evler üzerine aslında yoğunlaştı. Plakaları evet, Ruhsatlı karavan sınıfında olan araçlar olarak geçiyorlar. Genelde çok soruyorlar, tiny house ev mi yoksa bir araç mı? Baktığınız zaman o içerisindeki konfor alanları, yaşam alanlarını göz önünde bulundurduğunuzda ev hissiyatı veriyor. Ama plakalı ve ruhsatlı olması ve mobilitesinden dolayı da araç sınıfında. Şu anda hem Türkiye'de hem de aslında dünyada işte tiny house on wheels diyorlar. Bu şekilde bir araç sınıfına konumlandırılabiliyor. Bu karavan sınıfında olması da uzun dönemli yaşam konforlarını aslında gene uzun dönemde yaşam imkanlarını da sağlayabiliyor. Tabii içinde çok kırılımlar var. Enerjisi kendi kendine yetebilen, işte su depoları olan olmayan şeklinde, yani şebekeye bağlanma bağlanmama dediğimizde birçok şey var, kırılım var. Onun için tüketicilerin biraz evvel bahsettiğiniz gibi çok ne istediğini de bilmesi gerekiyor. Yani ben neye ihtiyacım var, nerede kullanacağım, ne şekilde kullanacağım. Hem alırken nelere dikkat etmemiz gerektiği, hem de tüketicinin ihtiyacında nelere dikkat etmesi gerektiği. Yani seçerken, ürünü seçerken neleri sorması gerektiği de var, alakalı konular da var. Doğada olmayı ve doğanın içerisinde aslında yaşamayı mümkün kılıyor tabii. Hani bundan dolayı da işte biraz evvel de konuştuğumuz bir sürü sıkıntılı konuları, aslında bu doğanın iyileştirici etkisi de bir noktada şey yapıyor yani. Olumlu yansıtıyor insanlara. Bu da güzel bir şey. Minimalizm var işin içerisinde tabii. Hani tüketimi azaltıyorsunuz. İhtiyaçlarınızı öngörüyorsunuz.
Üç oda bir salon ev değil bunlar. Onu bir kere söylemeye, önünden söyleyerek başlayalım isterseniz. Ama arkadaşlarım şunu soruyorlar. Şimdi bana da sürekli sorular geldi. Sizinle konuşacağımı söyledikten sonra mesela şunu sordular ilk önce. Acaba çok böyle deli bir sıcak olur mu evin içi yukarıdan bastırıyor diye. Bir de hani televizyon seyrederken acaba dizlerimiz televizyona çarpar mı diye soruyorlar. Hani bu iki konu sanırım biraz önemli tarafı işin.
Tabii. Bir kere her şeyden önce tiny house'lar üretilirken böyle çok geçici yapı prensipleriyle üretilmiyor. Yani 4 mevsim kalabileceğiniz, konaklayabileceğiniz nitelikte üretiliyor. Bu şu demek bir yandan da, yani işte bu biraz evvel ürün seçerken sizin hangi coğrafyada, hangi iklim kuşağında kullanacağınızı da üreticiye söylemeniz gerekiyor. Evet. Bugün ve daha çok kar yağan, iklimin daha sert olduğu yerlerde kullanılacak olan tiny house'larla sıcak iklimde kullanılacak olan tiny house'ların yalıtımları arasında farklılıklar olması gerekiyor. Ama en bazını düşünürsek bile şu anda Türkiye'nin içerisinde bulunduğu iklim kuşağında standart bir tiny house birçok yeterliliği taşıyor, öyle söyleyebilirim. Bunun içerisinde hani güneşin altında kalmak vesaire gibi olan konular gerçekten çözülebilir konular. Artık yapı malzemelerini bırakın, hani birçok malzeme artık çok gelişti ve bu konularla ilgili size ciddi çözümler sunabiliyor. Tiny house'larda biraz tasarımdan bahsedeyim. Yani o küçüklük tasarım dediğimiz şeyin aslında referans noktası mevzuat. Trafik mevzuatı diyelim ona da. Karayolları mevzuatı diyelim. Bu karayolları mevzuatı bir takım standartlar belirlemiş. Bu standartları belirlerken işte tonaj, yani ağırlık standardı, en boy standartları ve yükseklik standartları belirlemiş aslında. Boyu diyemeyiz ama en konusunda bir standart var tabii ki. Bunlar çünkü trafikte bir araç olarak seyrediyorlar. Bundan dolayı da tasarımınız aslında bu standartları göz önüne alarak yapabiliyorsunuz. Yani birçok üreticinin kabiliyeti çok daha iri tiny house'lar yapabilecek olmasına rağmen karayolları net bir şekilde 3,5 tonu aşmayacak dediği için bütün kıstaslar değişiyor. Hatta bunları yapı grubu malzemeleriyle de yapamıyorsunuz. Yani birçok farklı disiplinden de aslında
özel sebebe gerekiyor.
Tabii. İşte içeride teknelerde kullanılan kaplama malzemeleri, karavanlarda kullanılan malzemeler, birçok aslında farklı disiplinde bir arada çalışıyor bu yapıları üretirken, öyle söyleyeyim. Yapı diyorum çünkü üstü bir yapı aslında baktığınız zaman, işte house diyoruz yani ev diyoruz. Ama kesinlikle yapı malzemesiyle üretildiği zaman standartları tutturamadığınızı söyleyebilirim. Yani bizim de özellikle ilk deneme üretimlerimizde birçok teste tabi tuttuk. Yol testlerine tabi tuttuk. Aklınıza gelebilecek aslında işte empati yaptığınızda nelerle, hangi sıkıntılarla karşılaşırım bir kullanıcı olarak. Birçok konuda aslında testimizin sonucunda çıktı ki hayır, bu gerçekten bir araç gibi üretilmesi gereken mobilitesi. Yani şöyle düşünün, şimdi evin içerisinde bir kaplama malzemesi, serin kaplıyorsunuz, yolda bir yerden bir yere taşıyorsunuz, kırılır mı? Kırılabilir. O zaman demek ki o seramik malzemesi, o malzeme olmaması gerekiyor. Başka bir şey, flexible özellikteki aslında bir malzeme bilimi içerisine de giriyorsunuz.
Ya zaten hani varaklı varaklı bir şeyi de tiny house olarak düşünmek bana çok itici geliyor. Yani gerçekten bu kafa yapısındaki insanlar da almasınlar. Varaklı tiny house'ları olmasın. Efendim şunu soracağım peki size. Genelde hani sizinki gibi şirketlerde benim en bulamadığım şeyler bunların yaklaşık maliyetleri. Yani bunu nereden başlar, nereye gider konusunu söylersek sanırım biraz daha insanlar bunun içine girmeli mi girmemeliyim de karar verir.
Tabii. Yani söyleyebilirim, yayında söylememin bir sıkıntısı yoksa.
Hayır.
Bizim aslında şu anda Mobile House'un ürünleri için söyleyebilirim. Bunu Mobile House belli bir standarttaki ürün kualifikasyonunda kalmaya çalışıyor. Çünkü müşterilerine vaadi yani ileride mevzuat konusuyla alakalı sıkıntı yaşamazsınız. Aldığınız ürün bir prefabrik ev değil. Aldığınız ürün gerçekten kendi tip onayıyla doğru plakalandırılmış, ruhsatlandırılmış, mevzuatına uygun bir ürün diyoruz. Bu ürünlerin
ruhsat aşamalarını siz hallediyorsunuz sanırım, değil mi efendim?
Tabii. Yani biraz sonra bahsedeceğim bu nelere dikkat edilmesi gerektiği kısmında ama bunlarda özellikle 4 kişilik ailelerin, 2 kişilik ailelerin, tek kişinin, home office, hani bir sürü de aslında seçenek var. Şimdi bir referans oluşturması için söyleyebilirim. Aslında 4 kişilik bir ailenin içinde mutfağı, işte 2 odası. Oda diyorum aslında 2 yaşam mekanı demek doğru herhalde. Yaşam mekanı olduğu, ıslak mekanının olduğu bir ünite ortalamalarda böyle 700 bin liralar bandında baktığımız zaman. Bu bizim lokomotif ürünlerimiz mesela. Ama 500 bin liraya da ürünümüz var mı? Var. Yani onlarda da mesela 2 kişinin konaklayabileceği rahat, sorunsuz. Hani burada aslında tasarımsal olarak daha minimal, tabii daha küçük oluyor. Baktığınız zaman işlevleri anlamında bir farklılık yok. Mutfağı daha küçük bir mutfak, ıslak mekanı daha küçük bir ıslak mekan şeklinde değişiyor.
Peki mesela karavanlar bunun yaklaşık 5'te 1'i kadar fiyatta. Niçin karavanı almamalılar da buna girmeliler? Bunun cevabı var mı sizde?
Tam 5'te 1'imi bilmiyorum ama karavan endüstrisi de şu anda aslında bir fiyatlarda yükselişe girdi. Arz talep dengesinden dolayı demeyeyim bunu ama biraz malzeme emtia fiyatlarının artmasından kaynaklı olarak karavanlar da aslında yükselişte. Karavanla tiny house arasındaki bence temel farklılık direkt içerideki konfor. Yani gerçekten bir mutfak, İşte banyo gibi yaşam alanlarının içerisinde aslında hissiyatlarınızla alakalı. Şimdi tiny house'larda işte parke var zeminde. İşte ne bileyim seramik var veya işte mutfak tezgahı diye bir şey var. Yani hani orada yükseklik var. Şimdi karavanlarda siz
yani çok yakın.
4 metre yükseklikte karavan çok görmezsiniz. Bunların hepsini düşündüğünüz zaman içeride daha uzun süre kalabileceğinizi, konaklayabileceğinizi düşündürüyor bu size tabii karavana göre. Ama karavanın da kendi içinde çok avantajları var. Bugün neredeyse yaklaşık boyutlarda bir tiny house'la denk gelen bir karavanın neredeyse bir tona yakın, bir buçuk tona yakın daha hafiftir karavan. Ve bundan dolayı daha hızlı hareket edebilir, daha kolay taşınabilir. Bu da karavanın avantajlarıdır. Biraz ne kadar içerisinde yaşamak istediğinizle alakalı bence.
Anladım. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum ben size. Buyurun. Mesela karavanla yapamayıp yapıp tiny house'la gidemeyeceğimiz yerler var mı? Yani o sanırım, yani en azından tahminen söylüyorum bunu. Daha ağır bir yapıdan bahsediyoruz doğal olarak. Hani karavanla buralara gidebilirsiniz ama deniz kenarına işte tiny house'a gitmek imkansız ya da yasak filan gibi bir şeyler var mı efendim?
Yani şimdi mevzuatına uygun gene üretilmiş bir tiny house normal şartlarda çekilebilir. Bununla alakalı herhangi bir kıstas yok. Yani bunu kullanamazsınız diye bir şey yok. Ben şimdi bizim Türkiye içerisinde birçok zor noktada da teslim ettiğimiz ürünleri veya teslim alan müşterileri düşünüyorum aslında. Gene benzer boyuttaki tiny house'lar da böyle karavanlar da aslında 7-8 metrelik bir karavan da zaten iridir yani.
Evet, evet.
Onun ağırlığı fazladır. Yani işte 500-600 kilo değildir. Ondan dolayı birazcık orada kişinin ben o zorlu koşula girmek istediğim karavan tipi hangisi? Yani işte 4-5 metrelik bir model mi yoksa 7-8 metrelik bir model mi şeklindeki bir soru işaretine getirir aslında. Bence mobil kullanacaklarsa ve birçok farklı mekanda, zorlu mekanda kullanacaklarsa kesinlikle karavanlar, özellikle küçük off-road karavanlar falan çok daha avantajlı. Ama uzun süre...
Sizin söylediklerinize göre ben sanki kendime Tiny House'u daha yakın buldum. Neden şeyim ben çünkü. Koyduğumuz yerde dursun insanıyım. Evet. Sanırım size daha yakın geliyor benim yaklaşımım. Valla gözümüzün önünde çok güzel yaz şeyleri uyandırdınız. Gerçekten de böyle tatil buram buram gözüme girdi. Ben bugünden sonra bu hafta nasıl çalışırım çok zor biliyorum. verdiğiniz her bilgi için size çok teşekkür ediyorum efendim.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum Serhat Bey. Ben teşekkür ederim.
Saygılar sunuyorum. Mobile House'un sanırım Twitter'dan takip etmek Mobile House şeklinde mümkün değil mi efendim?
Twitter hesaplarımızdan, Instagram hesaplarımızdan, çeşitli kanallardan, LinkedIn'den takip edebilirler.
Çok sağ olun efendim. Saygılar sunuyorum.
Sağ olun. Görüşmek üzere.
Teşekkürler. Evet, Mobile House CEO'su Müge Şimşek'le konuştuk efendim. Bambaşka bir dünyaya götürdü ama şimdi hemen kendi dünyamıza geri dönelim istiyorsanız. Hattımızda çok değerli bir konuğumuz var. Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun hattımızda. Merhabalar Ertim Bey.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim efendim. Valla çok önemli günlerden geçiyoruz. Çok da az vaktimiz kaldı. Neyse bu zaman sanki bu sene seçimlere çok az kala uyandık hep birlikte ama onun tam sebebini bilemiyorum. Şimdi Oy ve Ötesi'ni geçen seçimlerde, ondan önceki seçimlerde çok yakından tanıma fırsatı buldum ben. Sanırım bütün Türkiye'de bu fırsatı buldu. Bu seçimlerde kendinizi nerede görüyorsunuz? Oradan başlayalım isterseniz.
Çok teşekkür ediyorum. Bu seçimlerde de her seçimde olduğu gibi sahada olacağız. Hiç olmadığı kadar çok gönüllüyle sahada olmayı hedefliyoruz. Daha önce 2018 seçimlerinde 45 bin gönüllümüz vardı. Bu seçim 100 bin hedefimiz var. Ve tutturabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü iyi hazırlandık. Yaklaşık bir senedir bu seçim için hazırlık yapıyoruz. Ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. İyi bir yazılım altyapımız var. Bunu hazırladık. Seçim gününün doğru şekilde yönetebilmek için güzel bir yazılım hazırladık. Gelecek olan gönüllüleri yönlendirmek, yönetebilmek için bir yazılım hazırladık ve bekliyoruz. Kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz ve insanların gelip de kayıt olmasını bekliyoruz.
Vallahi sizi herkes tanıyor bence. Sadece bu senenin en değişik tarafı, bu sene hiç daha önce seçimlerde oy vermemiş 5-5,5 milyon arası yeni Z kuşağı kardeşlerimiz olacak. Onlar sanırım daha aktif, dinamik ve militan insanlar. Onları göreceğiz. Ben sahalarını çok merak ediyorum gerçekten de. Peki efendim şunu sorayım ben size. Geçen seçimlerde de bunu sık sık konuşmuştuk. Sadece partilere izin veriliyor sandık müşahidi olmak için ve Oy ve Ötesi başta olmak üzere diğer küçük partiler de burada kendilerine yer bulamıyorlar konusu vardı. Bu konuda bir değişiklik var mı şu anda?
Kanun gereği sandıklarda müşahit organizasyonu yapıp müşahit olabilmek için sadece partinin yetkilisi olmak gerekiyor. Bu nedenle biz partilerle görüşüyoruz ve partilerden müşahit kartları istiyoruz. Bize veren partileri müşahit kartlarıyla gönüllülerimizi sandıklarda sanki o partinin temsilcisi olarak görevlendiriyoruz ve oralarda bulunuyorlar.
Amaçlar bir olunca zaten parti ismi cismi falan fark etmiyor tabii ki. Peki efendim şimdi şeyden bahsetmiştiniz, yazılımsal yeniliklerden bahsetmiştiniz. Neler gelecek, neler göreceğiz Oy ve Ötesi'nde, bu konuyu biraz bize açabilir misiniz?
Bu seçim için farklı bir yazılım altyapısı hazırlıyoruz. OCR teknolojisi kullanacağız. OCR optik karakter tanımı demek. Ve bu sistemle resimler çekildiği anda sistemimize veriler sayısal olarak akacak. Yani ne demek istiyorum? Biz normalde T3 diye bir sistem kullanıyorduk. Biz bu resimleri çekiyorduk. Daha sonrasında 3 farklı kişiye teyit ettiriyorduk. Ve bu sistemimize datayı, veriyi sayısal olarak işlemiş oluyorduk. Şimdi bunu bilgisayar programı resim çekildiği anda yapacak. Böylelikle biz böyle birkaç saat önceden o işlemleri yapmış, hepsini verileri sayısal halde elimize almış olacağız. Umut ediyorum %100 çalışacak, %100'e yakın çalışacağını düşünüyoruz. %100 olması çok zor tabii ki. Bir takım sandıkları biz kendimiz elle manuel girmek zorunda kalacağız. Ama çok hızlı şekilde veri elde ediyor olacağız. Hızlı olmak önemli çünkü bu veriler sahada çalışan partililerin, gönüllülerin hani motivasyonunu arttırıyor ya da azaltıyor. Bunların bu bilgilerin paylaşılıyor olması çok önemli. Biz bu gelecek olan verileri partilerle paylaşıyor olacağız. Sistemimizin gelen ekranlarını partileri açacağız. Onlar oradan istedikleri sandıkları, tutanaklarını, istedikleri verileri görüyor olacaklar. Böylece
halka açacaksınız efendim?
Akşam bize veriler gelmeye başladıktan sonra partilerle paylaşacağız. Yani
halkla paylaşma durumu söz konusu değil mi? Atıyorum açık bir kanaldan.
O sanıyorum o böyle 9 gibi olabilir. Çünkü seçim yasağı
tabii var. Tabii ki verilen saatlerden sonra. Tabii ki.
Kastım oydu benim. Tabii ki paylaşacağız. Bu herkese açık olacak. Bizim gönüllümüz sahada çalışıp da çektiği resimleri ben burada bu işi yapmıştım deyip görebiliyor olacak. Paylaşmış olacağız. Oradan kendi yaptığı, kendi çalıştığı sandıktaki verileri isterse YSK'nın açıkladığı verilerle de kıyaslayabilecek. Kendi gözleriyle de görebilecek.
Valla efendim şimdi şöyle bir şey var. Herkes konuşurken hani hep böyle bir en kötüsünü düşünme tarafı var tabii özellikle seçimlerde insanların. Evet. İşte evet. Hackerlar girip orada bunları değiştirebilecekmiş yok. Bilmem onların üstüne ekstra imzalar atılıp yeni tutanaklar düzenlenecekmiş falan gibi şeyler var. Bunlar sürekli konuşuluyor. Ben de hasbelkader hani sandıkta çok fazla rol almış birisi olarak herkese şunu söylüyorum. Eğer yanılıyorsam ne olur beni düzeltin. Doğru yani o şeylerle sandık başına duran insanlarla ve çekilmiş fotoğraflarla insanların bunu değiştirmesine imkan ve ihtimal yok. Ne dersiniz bilmiyorum buna.
Ya çok çok spekülasyon yapılıyor. Burada önce bu tarz mesajlar, bu tarz içerikler paylaşılmaya başlıyor. Şöyle yapacaklar, böyle olacak. Bir tane bir mesaj var 2017'de birisi yazdı. Her sene dönmeye başlıyor. Bana 3-4 kez geliyor. Bu seçim şöyle hileler olacak, böyle yapılacak. Yani bu 3-4 kerenin bir ikisini annem paylaşıyor. Böyle bir mesaj tekrar dönüyor, geliyor falan. Bu çok fazla spekülasyon var. Bunlara çok fazla inanmamak lazım. Aslında bizim seçim sistemimiz hep beraber el birliğiyle çalışırsak güvenli olabilecek bir sistem. Ama bizim orada sandıklarda olmamız lazım. Biz bunu kendi gözümüzle görüp kendimizin garanti etmesi lazım. Orada dediğiniz gibi bu tutanakları almamız, tutanakların imzalı tutallerinin görüntülerini, ıslak imzalı tutanakları topluyor olmamız lazım. O zaman seçim sistemi güvenli. Çünkü elimizde artık imzalı belge var. Resmi bir dayanak noktası var demektir. O zaman da çok fazla açık noktası kalmıyor.
Vallahi süper. Peki 100 bin siz şeyle gönüllünüzle bütün Türkiye'yi kapsayabilecek misiniz? Ya özellikle böyle şuradan bizim gönüllüler bulsak ne güzel olur dediğiniz yerler var mı efendim?
Tüm Türkiye'de şuradan gönüllüler bulsak diyoruz açık söyleyeyim. Büyük şehirlerde çok sıkıntımız yok ama kırsal kesimlerde tabii ki daha az gönüllümüz oluyor. 100 bin gönüllü şöyle bizim hedefimiz. Biz yani bir sivil organizasyon olarak 100 bin bizim için iyi bir rakam olarak belirlediğimiz için burası diyor. Yoksa 200 bin sandık var. Yani gönül ister ki 200 bin gönüllümüz olsun. Sayı olarak 200 bini tutturmak da yetmiyor. Türkiye'nin her yerine eşit olarak dağılmış şekilde 200 bin kişi olsun. Bu kolay bir şey değil. Ama biz elimizdeki 100 bin, 150 bin kaç kişi gelirse insanla mümkün olan en fazla sandığa ulaşacak, en fazla okula ulaşacak şekilde organize olacağız ve yayılacağız. Öncelikle hedefimiz her okulda olmak, sonrasında hedefimiz her sandıkta olmak. Biz okullara dağılmayı hedefliyoruz. Bazı okullara ikişer, üçer kişi koyarak oradaki günü izleyebilmek, bazı yerlerde de tüm sandıklara insanlar koyarak o sandıklarda neler olduğunu tek tek gözlemleyebilecek halde olmak istiyoruz. Gelen gönüllülere göre, dağılıma göre özellikle sayıdan ziyade dağılıma göre biz yerleştirmemizi yapacağız. Tabii ki Anadolu'da daha çok ihtiyaç var. Çünkü İstanbul'da bütün siyasi partilerin de organizasyonları var. Bulunuyorlar sandıklarda. Biz bir sivil inisiyatifiz. Herhangi bir siyasi organizasyona bağlı değiliz. Tamamen halkın kendi isteğiyle sandıkta olma isteğini doyurmak için varız. Merakını doyurmak için varız. Umuyoruz insanlar gelecekler. Biz 100 binin üzerinde insanla sandıkta çalışıyor olacağız.
Peki bunun için sizin gönülleri çağırmak için belli bir zaman kestiniz, kısıtınız var mı? Yani işte atıyorum gelecek haftaya kadar gelirseniz bu iş olur ama ondan sonrası çok zor gibi bir şeyler oluyor mu efendim?
Seçimden iki gün öncesine kadar kayıt kabul ediyoruz. Buradaki Süper. Kriter eğitim almış olması. Bir kişinin sandıkta çalışması için mutlaka eğitim almış olması lazım. Çünkü evet. eğitim almamış kişinin orada faydası olmuyor. Sadece günü gözlemlemiş oluyor. Ama ne yapın, orada ne olduğunu, ne usulsüzlük var ya da neye müdahale edebilir bilmeden bir fayda üretmiyor. Biz evet. her türlü olabilecek olasılığı sıralıyoruz ve bunları böyle detaylı olarak insanlara aktarıyoruz, öğretiyoruz onlara. Sandıkta çalışırken bakın bunlara dikkat etmeniz gerekir diye. Ve gün içerisinde 5-6 tane vakaya mutlaka müdahil olmuş oluyoruz. Bu 5-6 vakada sandıkta baktığın zaman %2-3 oya tekabül ediyor. Yani biz sonucu A'dan B'ye kaydırıyoruz demiyorum ama %2-3 oya aslında doğrudan düzeltme ya da doğru usulüne uygun şekilde olması için çaba sarf etmiş oluyoruz. Aslında bence çok önemli.
Demokratik sınırlı. Her şeyin demokratik sınırları içinde kalması gerekiyor efendim. Yani gerçekten de evet. demokrasiyi evet. içinde tutmaya çalışıyoruz hep birlikte. Yoksa doğal şu parti kazansın, bu parti daha çok kazansın. Kimsenin böyle bir derdi yok yani. Demokrasi kazansın. Evet. Hepimizin evet. derdi bu. Ama orada en çok mesela benim müşahedikten en çok zorlandığım şeylerden bir tanesi. Bir gün mesela birisi geldi. Oy şeyini aldı, yukarıya tuttu, bir şeyler yaptı, güneşe tuttu. Dedim ne yapıyorsunuz hanımefendi? Dedi ki işte bu sahte mi değil mi anlamaya çalışıyorum. Şimdi kağıdın gram, yani mesela şey diyorlar, diyorlar ki işte bu 60 gram şeydir bu oy pusulası. Siz diyorlar işte daha düşük ya da daha yüksek gramajlı bir kağıt gelirse o hatalıdır. Şimdi kadın elinde kağıdı sallıyor böyle gramajını anlamak için. Yani az çok matbaa işini uğraştığım için gerçekten çok zorun 60 gram mı 100 gram mı olduğunu anlamak. Hakikaten çok
evet,
zor yani.
Evet, evet.
Yani bu insanları korkutmasınlar ne olursunuz yani. Hani herkes eline geçen her şeyi atmasın değil mi efendim bilgi olarak, sözde bilgi olarak.
Tedbirli olmak mutlaka şart. Hep beraber tedbirli olmalıyız. Bu işin doğasında var. Biz tabii ki şüphe duymalıyız acaba diye. Ama bu kadar güvensizlikle şüpheciliği birleştirdiğin zaman ortaya çıkan duygu maalesef toksik bir duyguya dönüşüyor. Şüpheci yaklaşım bilimsel düşüncenin başlangıcıdır. Biz bilimsel olarak yaklaşmalıyız. Ne olabiliri çözmeliyiz oradaki çözümleri üretebilmek için bunları düşünerek önlemler almalıyız. Bir numaralı önlem her sandıkta olmaktır hep beraber.
Vallahi süpersiniz. İnsanlar size nasıl ulaşsınlar efendim? Son olarak bunu da alayım ben sizden.
oyvötesi.org web sitemizden girerek kayıt yapabilirler. Herkesin kaydını bekliyoruz.
Onun dışında zaten sosyal medyada sürekli varsınız. Oy ve ötesi yazan herkes sizi bulabilir. Efendim evet. çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz tüm çabalar için de sonsuz teşekkürler. Ne zaman neye ihtiyacınız olursa mikrofonlarımız sizindir.
Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun. Evet. Oy ve ötesi yönetim kurulu başkanı Ertim Orkun'la konuştuk efendim. Yani gerçekten de hani böyle hafif kafayı çalıştırdığımızda bazı şeylerin ne kadar aslında yapılamaz olduğunu da görüyoruz. Her şey deniyor. Bunu ben ne zaman söylesem ama sen o diğer taraftakilerin nasıl neler yaptığını bilmiyorsun filan. Bilmiyorum ama yani yapabileceğimiz şeyler var, yapamayacağımız şeyler var. Mesela oy kağıtlarının filigranlı olmadığını, yukarıya kaldırdığınızda içinde Atatürk resminin gözükmeyeceğini filan. Hani bunları mesela söyleyebiliyor olmamız lazım. Ya da az önce söylediğim gibi kağıdı havaya kaldırıp salladığınızda onun kaç gram olduğunu anlayamazsınız. Çünkü kağıtların gramajları böyle toplu tabakalar halinde ölçülerek anlaşılır. Yani tamam konunun çok uzmanı olan insanlar böyle havada salladıkları zaman bir şey anlayabilirler sesinden, gramajından filan ama herkes bunu yapamaz, gerçekten yapamaz yani. Ben bunca sene gazetecilik yaptım, kağıda yazı bastık. Ben bile çok zor anlıyorum. Gerçekten anlaması çok zor onları. Efendim neyse bunları söyledikten sonra hemen bir iki tane haber okumak istiyorum size. Ya Afyon Karahisar'da bir haber efendim. Bahçeye tavuk girmiş. Bahçeye giren tavuk yüzünden kavga çıkmış. Ve 10 kişi şu anda hastanede tedavi görüyormuş. Tavuk ya, bahçeye giren bir tavuk yani. Ve biz teknoloji haberleri yapmaya çalışıyoruz. İnsanlara, herkese, sizlere teknoloji anlatmaya çalışıyoruz efendim. Bir diğer haber. Şanlıurfa efendim. Şanlıurfa valisi Salih Ayhan'ın adına bir sosyal medya hesabı açılmış. Ve sosyal medya hesabından Şanlıurfa valisinin takma ya adından diyeyim hani oymuş gibi insanlar demişler ki yağmurlar yağacak, yağmurlar yağıyor, okullar tatil oldu. Ve okullar hakikaten de tatil olmuş. Gerçekten de insanlar okula gidememişler ya. Ondan sonra paylaşımı, Vali Ayhan paylaşımı yalanlamış. Demiş ki yok ya öğretim devam ediyor, bu işi yok, siz gelin okullarına falan ama abi neye yarar? Yani işte o yüzden de diyorum ki bu işleri yaparken mesela et sizin valiniz, et canım valiniz vali bilmem ne filan falan gibi yapmayın arkadaş. Şunu mavi tikini mi alıyorsunuz, sarı tikini mi alıyorsunuz, nesini alıyorsunuz alın. O tikini mikini bir şeyini alın. Ve gerçekten de insanlar bilsinler. Mesela Afyon Karahisar Valiliği diye bir şeyiniz olsun, bir adresiniz olsun. Ve insanlar oradan yapsınlar. Oradan yayınlanmayan hiçbir şeye kimse itibar etmesin. Bunu öğrensinler. Ya baksanıza ya bir koca ilde bir tane manyak bir şey yazdı diye okullar tatil olmaya doğru gidiyor yani. Olacak iş değil efendim, olacak iş değil yani. Son bir haber daha okuyayım ben size. Sanayide kapasite kullanımı azalmış. Bugün hani konuştuk ya sanayi konusunu. Bu haberi de ben size özellikle vermek istedim. Ve yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya varlıkları üzerinden. Size mutlu bir hafta dilerken güzel, enteresan bir şarkıyla size veda etmek istiyorum. Britney Spears'ın vardı Oops I Did It Again şarkısı. Bunun rock cover'ını sizlerle dinlemek istiyoruz. Bu şarkı rock şarkısı olsaydı ne olurdu acaba diye merak edenlere gelsin efendim. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.